Ayrım 27.
Sayfa 258. Manastır tarikatlarına karşı girişilen saldırı özellikle şiddetlidir. O tarikat mensupları dinle ilgisi bulunmayan kafası bozulmuş ahmaklardır. Yine de kendilerini beğenirler, kendi mutluluklarına bayılırlar. Tarikatlara göre din sanki kılı kırk yaran ahkamdan oluşmuştur. Sandallarının bağını atacakları düğümün sayısı, kendilerine özgü giysilerin hangi renk olacağı, hangi maddeden yapılacağı, kuşaklarının hangi genişlikte ve uzunlukta olacağı ve daha bir yığın ayrıntı zihinlerini kurcalayıp durur tarikatçıların. Mahkeme-i Kübra'da tarikatçıların savunmalarını dinlemek ne hoş olurdu. Birisi sadece balık yiyerek cismani iştihasını nasıl öldürdüğünü böbürlenerek anlatacak, bir başkası kutsal mezburları makamla söylemek gibi tanrısal bir işe bütün zamanını ayırdığını, bir öbürü 60 yılda paraya ancak kalın bir eldivenle dokunduğunu anlatmak isteyecek. Fakat İsa onların sözünü kesecek. Yazıklar olsun size şeriatçılar, fıkıh ustaları. Size sadece bir ilke bıraktım. Birbirinizi seviniz dedim. Kimsenin ağzından bu buyruğa gereğince uyduğuna değin laf işitmedim. Rahiplerin vay başlarına gelecekleri. Çünkü onlar müminlerin günah çıkartma sırasında safiyetle söylediklerini sarhoş oldukları zaman gevezelik ederek ağızlarından çıkarırlar. Papalarında bakılmamıştır gözünün yaşına. Onlar alçak gönüllülük ve yoksullukta efendilerine, İsa'ya öykünmelidirler. Tek silahları Ruhül Kudüs'ün silahı olmalı. Bu silahları kullanmada korkunç derecede özgürdür onlar. Yasaklamada, görevden almada, kınamada, ceza vermede, büyük küçük afarozlarda, kızıp gürledikleri kişilere kükreyerek savaşan boğalara karşı oldukları denli özgürce Ruhül Kudüs'ün silahlarını kullanabilirler. Ancak onlar Sanctus Petrus'un mülkünü şeytanın kışkırtmasıyla ve gözlerinde Tanrı korkusu olmaksızın haince ve kötü niyetle geçirmek isteyenlerden başkasına çevrilmiyor. Bu parçalardan Erasmus'un reformu hoş karşılayacağı varsayılabilirdi fakat tersi çıktı. Gerçek dinin bir tür delilik olduğu konusunda ciddi bir düşünceyle sona erer Betik. İki tür delilik vardır. 1. Alaycı dille övülen delilik, 2. Ciddi olarak övülen delilik. Ciddilikle övülen delilik, Hristiyan sadeliğinde ortaya çıkan türden. Erasmus'un Latincesi klasik olmayan ukala doktorlardan hoşlanmayışının bir parçası olan derin bir yanı da var onun ve bildiğim denli bu övgü. Edebiyatta Rousseau'nun rahibiyle Vicar ortaya atılan görüşün ilk belirtisi olan derin bir yanı da var onun. Bu görüşe göre gerçek din yürekten gelir, kafadan değil ve özentili tanrı bilim gereksizdir. Gittikçe yaygınlaşmış ve şimdi protestanlar arasında genellikle denecek ölçüde kabul edilmekte olan bu görüş, esas olarak helenci zekacılığın kuzey duyguculuğuyla hayırlanması, reddedilmesi demektir. Erasmus, İngiltere'ye yaptığı ikinci ziyarette kısmen Londra'da, kısmen Cambridge'de 5 yıl geçirmiş, 1509-1514. İngiliz insancılığını uyarmada büyük etki yapmıştır. İngiltere'de soylu kişilerin çocuklarının okuduğu ilkokullardaki öğretim son zamanlara kadar değişmedi. Hemen hemen aynı Erasmus'un dilemiş olduğu biçimde kaldı. Temel Grekçe ve Latince bilgisi verdi. Bu bilgi yalnız çeviri değil, nazım ve nesir kompozisyonuydu. Bilim 17. yüzyıldan beri entelektüel alanda egemense de kibar ya da kutsal bir kişinin dikkatini çekmeye değer bulunmamıştır. İncelenmesi gereken bir kişiydi Platon. Ancak Platon'un incelenmeye değer bulduğu konular üzerine aynı şey düşünülmüyordu. Bütün bunlar Erasmus etkisiyle aynı çizgide olan hususlardı. Rönesans adamlarının geniş bir merakı vardır. Bu adamlar der Huizinga, arzuladıkları çarpıcı olaylara, acayip ayrıntılara, nadir görülen ve normal dışı şeylere hiçbir zaman erememişlerdir. Başlangıçta bu şeyleri dünyada değil, eski betiklerde, kitaplarda araştırmışlardı. Erasmus dünyaya ilgi göstermiş fakat onu ham biçimiyle sindirememiştir. Dünyaya özümlemesi için dünyanın Latince ve Grekçe ile biraz çeşnilenmesi gerekti. Gezginlerin öyküleri bir kulaktan girip öbüründen çıkmaktaydı. Fakat Roma tarihçisi Flinius'un 37 ciltlik coğrafya, doğa bilimleri, tıp ve sanat tarihini içeren Naturalis Historia adlı yapıtındaki herhangi bir olağanüstü olaya şıp diye inanılırdı. Bununla birlikte merak, derece derece kitaplardan gerçek dünyaya aktarıldı. İnsanlar klasik kitaplarda anlatılanlardan çok gerçekte ortaya çıkarılan vahşi ve acayip hayvanlara karşı ilgi gösterdi. Shakespeare'in Fırtına adlı oyunundaki Caliban adlı yaratık, Montaigne'den bir insan yiyici tipi ise gezginlerden türemişti. Otello, eski dönemlerden türememiş insan yiyiciler ve başları omuzlarının altından biten insanlar görmüştü. Böylece Rönesans'ın merakı edebi biçimden yavaş yavaş bilimsele dönüştü. Yeni olguların çağlayanı insanları öyle kapladı ki başlangıçta kolayca sıkıntıya kapılıp sürüklenmek işten bile değildi. Eski sistemler yanlıştı açıkça. Aristoteles fiziği, Ptolemeus astronomisi, Galenus tıbbı her buluşu kapsayacak uzanımda değildi. Montaigne ve Shakespeare karmaşıklıktan hoşnuttular. Buluş zevk vericidir, sistem onun düşmanıdır. Olgulardan sağlanan yeni bilgilerin sistem kuran yetenekle birleştirilmesi 16. yüzyıla gelinceye değin olanaklı olmamıştır. Kolumbus'u Argonatlardan daha az ilginç bulan Erasmus'la aramızdaki uzaklığı arttırmıştır bütün bunlar. Erasmus, sağaltım, tedavi kabul etmez bir edebiyatçıydı ve bu ona sıkıntı vermiyordu. Encredion Militis Citriani adlı ve bilisiz askerlere öğüt veren bir kitap yazdı. Askerler İncil'i, Platon'u, Ambrosius'u, Jeromius'u ve Augustinus'u okumalıydı. Erasmus, Latin atasözlerini büyük ölçüde toplayıp yayınlamıştı. Daha sonraki baskılara çok sayıda Grek atasözü de eklendi. Amacı, halkın Latinceyi deyiş özelliklerine dikkat ederek idiomatik olarak yazabilmesiydi. Herkese gündelik sorunlarda, örneğin bowl oyununda, Latince konuşmayı öğretmek amacıyla geniş başarı kazanan Gündelik Konuşmalar adlı bir yapıtta yazmıştı. Bu o sıralar, imdi göründüğünden daha yararlıydı. Latince, uluslararası tek dildi ve Paris Üniversitesi'ndeki öğrenciler Batı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelmişlerdi. Çoğu kez iki öğrencinin tek anlaşma aracı, belkilikle muhtemelen Latinceydi. Reformdan sonra Erasmus, önce eksiksiz Katolik sünniliğini sürdüren Louvain'de, sonra Protestan olan Basel'de yaşadı. Her iki tarafta onu kendi listesine katmak istedi uzun zaman, fakat boşuna. Görmüş olduğumuz gibi Erasmus, kiliseye ilişkin hususları küçümsediğini ve papaların aşağılık olduğunu açıklamıştı. Luther'in baş kaldırdığı 1518 yılında Julius Exclusus adlı ve 2. Julius'un cennete girmeyi başaramadığını anlatan bir yergi Hicvin'i yayınladı. Fakat Luther'in şiddeti onun yüz geri etmesine yol açtı. Erasmus çatışmadan nefret ediyordu. Sonunda Katolikler safına katıldı. 1524'te Luther'in Augustinus'u izleyerek ve abartarak özgür istemi reddetmesine karşılık özgür istemi savunan bir yapıt yazdı. Luther kabaca yanıt verdi. Erasmus daha çok tepki gösterdi. O zamandan ölümüne kadar gittikçe daha önemsizleşti. Erasmus daima çekingendi. Zaman artık çekingen insanlara uygun değildi. Namuslu kişiler için tek onurlu seçenek şehitlik ya da utkuydu, zaferdi. Erasmus'un dostu Mur, şehitliği seçmeye zorlandı. Erasmus bu konuda şu yorumu yaptı. Keşke Mur, tehlikeli işlere hiç karışmasaydı da teolojik davayı teologlara bıraksaydı. Erasmus, yeni erdemler ve yeni kötülükler çağını görecek kadar uzun yaşadı. Ne yeni erdem olan yiğitlikten ne de yeni kötülük olan hoşgörü kıtlığından nasibi vardı onun. Sir Thomas More. Sir Thomas More 1478-1535. Erasmus'tan çok daha fazla hayranlık duyulacak fakat etki bakımından daha az önemli bir kişidir. Bir insancıl olmakla birlikte derin sofudur. Oxford'da o zaman pek adet olmayan Grekçe öğrenimine başlamış ve İtalyan kafirlerine sempati duymasını öğrenmiştir. Gerek otoriteler, gerekse babası yüzünden gelen itirazlarla üniversiteden ayrılmış, fakat Kartusiyasçıların etkisi altında kalarak aşırı çileler çekmiş ve bu tarikata katılmayı da düşünmüştür. Katılma işinden o sırada tanıştığı Erasmus'un etkisiyle caymış, hukukçu olan babasının mesleğini izlemeye karar vermiştir. Thomas More'u 1504'te parlamento üyesi olarak ve 7. Henry'nin vergi isteğine karşı duranların başında görüyoruz. Onun muhalefette başarı göstermesi üzerine kızan kral, More'un babasını Londra Kulesi'ne hapsetmiş fakat 100 sterlin karşılığında serbest bırakmıştır. More avukatlık yapmaya başlamış ve yine 8. Henry'nin gözüne girmiş, 1514'te şövalye olmuş, değişik elçiliklere atanmıştır. Kral More'u sarayına çağırıyor fakat More gitmiyordu. Sonunda 8. Henry çağrılı olarak More'un Chelsea'deki evine gelip onunla yemek yedi. Kraldan fazla bir şey beklemiyordu. Kralın kendisine karşı gösterdiği lütufkar davranış karşısında kutlandığı zaman, "Eğer başım ona Fransa'da bir şato kazandıracaksa feda olsun," yanıtını vermişti. Wolsey düştüğü zaman kral More'u onun yerine Adalet Bakanı yaptı. Alışılanın tersine More, mahkemeye işi düşenlerden armağan almadı. Aragonlu Catherine'i boşamak ve Anne Boleyn'le evlenmek istiyordu kral. More, boşanma isteğine değişmez biçimde karşı çıktığı için gözden düştü, 1532 yılında istifa etti. Onun görevdeyken rüşvet almadığı, çekilmesinden sonra yılda sadece 100 sterlinle geçinmek zorunda kalmasıyla kanıtlanabilir. Kral More'u düşüncelerine karşın Anne Boleyn'le evlenme törenine çağırdı. Fakat More çağrıyı geri çevirdi. 1534'te 8. Henry parlamentodan üstünlük yasasını geçirdi. Bu yasaya göre İngiliz kilisesinin başı papa değil kraldı. Yine bu yasaya göre kralın papadan üstün olduğuna ilişkin yemin edilmesi gerekiyordu. More yemin etmedi. Bu ölüm cezası içermeyen bir ihanet yaklaştırımıydı. Karinesiydi. Dipnot. Yani tam ihanet sayılamadığından idam gerekçesi değildi. Bununla birlikte çok kuşkulu tanıklıklarla More'un parlamento böyle bir yasa çıkaramaz dediği kanıtlandığından vatana ihanet suçunu işlemiş sayıldı. Yani kendisine suç uyduruldu. Başı kesilerek idam edildi. Emlakı Prenses Elizabeth'e verildi. Elizabeth ölümüne değin bu emlakı elden çıkarmadı. Ütopya. More hemen hemen yalnızca Ütopya'sı, yazılışı 1518, dolayısıyla anımsanır. Ütopya, Güney Yarımküresi'nde bir adadır. Her şeyin olanaklı en iyi yolda yapıldığı ada Rafael Hitloday adlı bir gemici yönünden ziyaret edilir ara sıra. Rafael Hitloday 5 yıl orada yaşamış, sonra adanın bilgeliğe dayanan kurumlarını tanıtmak üzere Avrupa'ya dönmüş bir kişidir. Ütopya'da Platon Cumhuriyeti'nde olduğu gibi bütün şeyler ortak. Çünkü özel mülkün olduğu yerde kamu yararı sürdürülemez ve komünizm olmadan eşitlik olamaz. Bir diyaloğunda More, insanı tembelleştireceğini ve magistratelere karşı saygının kaybolmasına yol açacağını söyleyerek komünizme karşı çıkar. Buna Rafael, Ütopya'da yaşamış bir kişinin böyle bir şey ileri süremeyeceğini söyleyerek yanıt verir. Hepsi aynı plana sahip 54 kent vardır Ütopya'da. Sadece başkentin planı değişiktir. Bütün caddeler 20 ayak, 30.48 çarpı 12 santim genişliğindedir ve herkesin evi tıpatıp birbirine benzemektedir. Evlerde bir sokak, bir de bahçe kapısı vardır. Kapılarda kilit yoktur. Herkes istediği eve girebilir. Damlar düzdür. Evler 10 yılda bir değiştirilir. Anlaşıldığına göre bu, mülkiyet duygusuna engel olmak içindir. Her biri en az 40 kişiyi barındıran çiftlikler vardır köylerde. Bu 40 kişi arasında 2 köle de bulunmaktadır. Her çiftlik bir erkek ve bir kadının yönetimindedir. Yaşlı ve bilge kişilerdir onlar. Civcivler, tavukların kuluçkaya yatırılmasıyla değil de kuluçka makineleriyle elde edilir. Bu makineler More'un zamanında henüz ortaya çıkmamıştı. Herkes aynı biçimde giyinir. Yalnız erkeklerin giyinişiyle kadınların giyinişi, evlilerin giyinişiyle evli olmayanların giyinişi arasında ayrım vardır. Moda asla değişmez. Yaz ve kış giysileri arasında bir ayrım yapılmaz. Çalışırken deri ya da pösteki giyilir. Bir giysi 7 yıl dayanacaktır. Çalışma bitince iş giysilerinin üstüne yünden bir harmaniye atılır. Bütün bu harmaniyeler birbirinin aynıdır ve doğal yün rengindedir. Her aile kendi giysisini kendi yapar. Herkes, kadın ve erkek, günde 6 saat çalışır. 3 saat öğle yemeğinden önce, 3 saat öğle yemeğinden sonra. Herkes saat 8 olunca uykuya çekilir ve 8 saat uyur. Sabahın erken saatlerinde konferanslar verilir. Bunları dinlemek zorunda değildir herkes. Giden gider. Akşam yemeğinden sonra 1 saat oyun oynanır. 6 saatlik iş yeterlidir. Boş gezmemek, yararsız iş yapmamaktır önemli olan. Moore, bizim toplumumuzda diyor, kadınlar, rahipler, zenginler, hizmetçiler, dilenciler çoğunluk yararlı bir iş yapmazlar. Zenginlerin varlığı yüzünden gereksiz lüksler yaratma yolunda çok emek harcanır. İşte bütün bunların önüne ütopya ile geçilir. Kimi zaman artık değer ortaya çıkar ve magistratus denen hakimler o zaman günlük çalışma saatlerini kısaltırlar. Bilim adamı gibi olmak için seçilmiştir kimileri. Yeterli bulundukları sürece başka işlerden bağışıktırlar. Yönetimle ilgili kişiler bilgililer arasından seçilir. Hükümet temsili bir demokrasidir. Dolaysız bir seçim sistemiyle iş başına gelir. Başında yaşamı boyunca görev yapmak üzere seçilmiş, tiranlığa saptığında görevden alınacak bir hükümdar vardır. Aile ataerkildir, pederşahi. Evlenen erkek çocuklar baba evinde kalır ve baba yönünden yönetilir. Baba bunarsa yönetim büyük oğula geçer. Çok genişleyen bir ailenin çocukları başka bir aileye aktarılır. Kentler çok büyüdüğünde belli nüfus başka kente gönderilir. Tüm kentler çok genişlerse boş bir yerde yeni bir kent kurulur. Bütün boş yerler bitince ne yapılacağı söylenmiyor. Hayvanların yiyecek sağlamak amacıyla öldürülmesi, özgür yurttaşlar zalimliği öğrenmesin diye kölelere havale edilir. Sayrılar için sayrılar evi, onların beğenceleri ölçüde eksiksiz sayrılar evi bulunmaktadır. Evde yemeğe izin verilmiştir fakat çok kişi kamuya özgü salonlarda yer. Burada aşağılık hizmetler yine kölelere gördürülür. Yemeği kadınlar pişirir, garsonluğu büyük erkek çocuklar yapar. Erkekler bir sırada bankta, kadınlar başka sırada oturur yemek yerken. 5 yaşından küçük çocuğu olan anneler için ayrı salon vardır. Her kadın kendi çocuğuna kendi bakar. 5 yaşından büyük çocuklar garsonluk edemeyecek ölçüde küçükseler, büyükleri yemek yerken olağanüstü bir sessizlikle ayakta beklerler. Onlara ayrı yemek verilmez. Büyüklerden kalanla yetinin denir. Erkek olsun, kadın olsun, evlenirken bakir ya da bakire değillerse şiddetli ceza görürler. Ahlak dışı bir davranışın ortaya çıktığı evin aile başkanı dikkatsizliği yüzünden ilenir, lanetlenir. Evlenmeden önce gelin ve damat birbirlerini çıplak olarak görürler. Kimse eğerini ve dizginini çıkarmadan bir at almaz. Evlenme de bunun gibidir. Eşlerden birinin başkalarıyla cinsel ilişki kurması ya da dayanılmaz ölçüde aksi olması boşanma nedenidir. Suçlu yan yeniden evlenemez. Kimi kez her iki yan isteyince boşanma kararı verilir. Evliliği bozanlar kölelikle cezalandırılır. Özellikle adada bulunmayan demirin sağlanması amacıyla dış ticaret yapılır. Ticaret aynı zamanda savaşla ilgili amaçlarda da işe yarar. Kadınlar kadar erkekler de savaşmasını öğrendikleri halde savaşçılıklarıyla, askeri zaferlerle övünmez ütopyalılar. Onlar, 1. İstila edildiği zaman kendi ülkelerini savunmak, 2. Bir bağdaşığın, müttefikin ülkesini istiladan kurtarmak, 3. Bir ulusu zulmeden bir tiranın elinden alıp özgürlüğe kavuşturmak amacıyla savaşmak zorunda kalır. Fakat ellerinden geldiğince savaşlarını kendi adlarına yürütecek ücretli askerler tutarlar. Başka ulusları borçlandırmak ve bu borç karşılığında onlardan ücretli asker istemek de amaç edinilmiştir. Savaş için altın ve gümüş biriktirmek yararlı görülür. Çünkü o para tutulacak askerlere harcanacaktır. Ütopyalılar için paranın gereği yoktur. Lazımlık ve kölelerin zinciri olarak kullanıp altından nefret etmesini öğrenirler. İnciler ve elmaslar sadece küçük çocukları süsler, büyükleri değil. Savaşta düşman hükümdarı öldürene büyük ödül verilir. Canlı olarak getirenin ödülü arttırılır. Hükümdar kendiliğinden teslim olursa yine büyük ödül almak hakkını kazanır teslim alan. Düşman tarafın halkına acınır. Çünkü onların hükümdarları ya da başkanları yönünden zapt edilmez bir çılgınlıkla savaşa zorlandığı ve sürüklendiği bilinir. Kadınlar da erkekler ölçüsünde savaşçıdırlar. Fakat kimse savaşmaya zorlanamaz. Savaş için ustalıkla olağanüstü aygıtlar tasarlar ve bulurlar. Adalıların savaşa karşı tutumlarının gereğinde onlar yiğitlik gösterebiliyorlarsa da yiğitçe olmaktan çok duygusal olduğu görülüyor. Ahlak konusuna gelince adalıların mutluluğu zevkte bulmaya eğilimli oldukları anlaşılıyor. Bununla birlikte böyle bir görüşün kötü sonuçları yoktur. Çünkü onlar gelecek yaşamda iyinin ödül alacağı ve kötünün ceza göreceğini hesap etmektedirler. Çileci değildir adalılar. Orucu aptallık sayarlar. Aralarında pek çok dinsel kişi vardır. Dinsel kişiler hoş görülür. Herkes Tanrı'ya ve ölümsüzlüğe inanır. İnanmayanlar yurttaş sayılamaz ve siyasal yaşama katılamaz. Fakat başka bakımlardan rahatsız da edilmezler. Kutsal mübarek kişiler ekmek ve et yemezler ve evlenmezler. Yine de ayrı şeydir bilgelik. Kadınlar rahip olabilir, eğer yaşlı ve dullarsa. Rahiplerin sayısı azdır, onlar onurlanır gerçi. Ancak hiçbir güce sahip değillerdir toplum içinde. Köleler, adi suçlar nedeniyle mahkum edilmiş kişiler ya da ülkelerinde ölüm cezası giymiş fakat ütopyalılarca kölelik yapmaları kabul edilmiş yabancılardır. Istıraplı, tedavi edilmez bir sayrılık, hastalık çıktığında sayrıya intihar etmesi salık verilir. Sayrı hayırlarsa, reddederse büyük bir özenle bakılır. Rafael Hidloday, ütopyalara Hristiyanlığı anlattığını ve İsa'nın özel mülke karşı olduğu öğrenilince pek çok adalının Hristiyan olduğunu öyküler, hikaye eder. Komünizmin önemi üzerinde sürekli olarak durulur. Ütopyanın sonu şöyledir. Bütün öbür uluslarda, servet adı ve ünvanı altında mal mülk edinen zenginlerin dalaveresinden başka hemen hiçbir şey görmedim. Moore'un ütopyası çok bakımdan şaşılacak ölçüde liberal. Komünizme salık vermesi konusunu düşünmüyorum pek. Pek çok dinsel eylemin geleneğinde zaten var o. Daha çok savaş konusu, din ve dinsel hoşgörü konusunda söylenenler üzerinde duruyorum. Hayvanların gelişigüzel öldürülmesine karşı ileri sürülenlerle, avcılık aleyhinde çok açık bir parça var. Yumuşak ceza yasası üzerine söylenenler düşündürücü benim için. Hırsızlığa ölüm cezası verilmesini eleştiren bir kanıtla başlıyor Betik. Moore'un ütopyasında yaşamın, başka ütopyalardaki gibi dayanılmaz ölçüde sıkıcı olduğu kabul edilmelidir. Değişikliktir mutluluğun esası. Ütopyadaysa pek az değişiklik vardır. Düşsel olduğu denli güncel olan bütün planlı toplumsal sistemlerin eksikliğidir bu.